Ayrım 13. Tarzan Damların Oğlu. Adam'la gevezelik edecek, Morris'in gelmesini bile bekleyecek zamanım yoktu neredeyse. Ama okuldaki hayatım çok iyiydi. Hep birbirinin eşi olan programa uyduğum sürece hiçbir sorun çıkmıyordu. Akşam etüdünü çok sevmeye başlamıştım. Yazık ki 2 saat sürüyordu. Bu da büyük bir açık sözlülük ve aşırı bir yüreklilikten geliyordu. Bizim koğuşa bakan Peder Louis, Seralılara benzemese de oralı olmakla övünürdü. Seara'dan söz etmek başlıca konusuydu. Dipnot 16. Seara, Brezilya'nın kuzeyindeki bir eyalet. Teneffüste etüde girmeden önce sanki bir aslanda sonucu ona yaklaştım. Cübbesinin cebinde olan eli tesbih çekiyordu. Ne var Zeka? Bir şey yok Peder. Yeni bir olay? Bugünlük hayır. Ama sizinle konuşmak istiyorum. Bir şeyi aydınlatmak için. Aydınlatmak da değil. Çapraşık sözcüklerle konuşmak istediğinde Peder Ambrosio'nun söylediği gibi tavsiye etmek için. Peder Louis şimdiden gülüyordu. Aklımdan bir şeytanlık geçtiğinden de kuşkulanmaktaydı. Sorum ansızın geliverdi. Bir daha dünyaya gelseniz Parabyalı mı yoksa Seralı mı olmak isterdiniz? Dipnot 17. Parabya. Brezilya'nın Seara'ya komşu olan bir eyaleti. Amma da soruha. Seralı tabi. Neden sordun? Çünkü ben bir kere daha dünyaya gelsem ne Carioca olmak isterdim ne de Seralı. Dipnot 18. Carioca, Rio de Janeiro'lu. Sırf bir edebiyat sorunu yüzünden. Peder Louis çok ilgilenmişti. Bir edebiyat sorunu yüzünden mi? Evet, edebiyat kitabında José de Alencar'dan eşsiz bölümler var. Bayılıyorum. Onun romanlarını okumak gerekir. Hangisini seviyorsunuz? La Guarina'yı mı? Gümüş madenlerini mi? Yoksa Aysema'yı mı? Aysema bir şiirdir ama ben La Guarina'yı yeğlerim. Ancak Seralı biri öyle bir kitap yazabilirdi. Sizce de öyle değil mi? Cariocaların Mako de Assis'leri ve unuttuğum başka yazıları var. Aman Zeka, Mako de Assis de çok iyidir. 2 ayrı üsluptur onlarınki. Ne yazık ki. Neden yazık? Alencar'ı okuma fırsatını bulmak isterdim. Kolay. Fırsat çıkar çıkmaz yararlan. Bana fırsat vermiyorlar ki. Ama bu bir cinayet. Böyle bir merakım varsa ki bugünün çocuklarında pek az olan bir şey, alkışlanması gerekir. Evdekiler mi? Evde kesin kes yasak. Ne yapalım? Dinle Zeka. Bütün bunları niçin bana anlatıyorsun? Belki belirli bir nedenle. Pederli iyi bir öğrenci değil miyim sizce? Her zaman sınıfın birincisiyim. Bir tek matematikten biraz zayıfım. Ama çalışmadığımdan değil bu. Ya da çalışmak bir işe yaramıyor. Çünkü matematiği sevmiyorum. Hem karnemi de görebilirsiniz. Sonra size saygımı sunmak isterim. Size ve Seara'ya. Amacımı hala keşfetmemişti. Ama ağzı açıktı. Bu saygılarını sunmak hikayesi de ne Zeka? Bana kimsenin vermediği bir fırsatı siz sağlayabilirsiniz. Bu 3 kitabı da edindiğimi düşünün. Okumak için etütten yararlanma iznini isteyecektim sizden. Onu boş bulunduğu bir anda yakalamıştım. Biraz düşündü ve şaşkınlık belirten bir hareketle elini ağzında gezdirdi. Bilemiyorum, hayır. Dinleyin Pederlüğü. Kültürlü biri olmak istiyorum ama siz de öbürleri gibi davranıyorsunuz. Peder Ambrosio'nun bize öğrettiği süslü püslü Portekizce ile ben de zehirlenmiştim. O hala kararını veremiyordu. Ya derslerin? Notlarımı gözden geçirebilirsiniz. Daha kötü bulursanız fırsatı da yaratmazsınız. Buraya kadar pek güzel. Ya öteki öğrenciler de seni örnek almaya kalkarlarsa? Bunu anlamayacaklar bile. Kitaplar, ders kitaplarımı kapladığım kap kağıdıyla kaplı zaten. Her şeyi de düşünmüşsün değil mi? Bir kahkaha attı. Gülüyorsa bu neredeyse bir zafer demekti. Hem de en arka sıraya ötekilerden uzağa oturacağım. Sana neredeyse evet olan bir karşılık vereceğim. Ancak bundan Peder Feliciano'ya söz etmeyelim. Gerekli değil, biliyor bile. Kitapları ondan istedim. Bana buldu. Alansar'dan sonra başka şeyler de okudum. Elime ne geçerse yutuyor, çiğniyor, geviş getiriyordum. Herkes ya da aşağı yukarı herkes istemeye istemeye, esneyerek ve bu bitmek bilmeyen zamana karşı çıkarak etüde girerken ben keyfimden havalarda uçuyordum. Gündüz de başka bir hikayeydi. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Ama öteki öğrenciler gibi yaşayamazdım yeryüzünde. Zamanımı önüme çıkan şeye tırmanmakla geçiriyordum. Kirişlere yapışıyordum, bir kalastan öbürüne atlıyordum. Bütün çatıları, bütün damları biliyordum. Koğuşun merdivenini kullanıyordum. Avlunun dibinden dolanıyor, kalın bir duvar çıkıyordum. Öğrencilerin bavullarının durduğu küçük bir odaya atlıyor ve öbürlerine yetişiyordum. Sık sık paylanıyordum. İn oradan Vasconcelos. Söyleneni yapıyordum ama az ötede yine tırmanabileceğim başka bir yer keşfediyordum. Deli bu çocuk, düşüp kolunu kıracaksın. Tutkum öylesineydi ki ikinci tutkum olan yüzme de buna eklenince bir takma at kazandırmıştı bana, Tarzan. Ama gerçekten iyi olan her türlü dikkatli bakıştan kurtulmak ve çan kulesinde kaybolmaktı. Kiliseden geçiyor ve çan kulesine varıyordum. Merdiven çürümüştü. Yer yer 8 ya da 9 basamağı eksikti. Ama ne önemi vardı bunun maymunların Tarzan'ı için? Ormanın oğlu Tarzan için. Çanın yanına varıyordum. Bacaklarım boşluğa sallandırılmış oturuyor, oradan yeryüzüne bakıyordum. Çanlar susmaya uzun zamandan beri alışmışlardı. Bense ilk fırsatta kalın bir ip bağlayıp aşağı sallandırmayı kurmuştum bile. Ve büyüklerden biri gece yarısı gelip çanları çalacaktı. İşin kötü yanı o güne dek yeterince sağlam bir ip bulamamış olmamdı. Bunun dışında çanı harekete getirmek kolaydı. Hafiften denemesini yapmıştım ve bana boyun eğiyordu. Ne güzel. Herkes uykuda ve çan tek başına çalmaya koyuluyor. Öteki dünyadaki ruhlardan birinin bu işi yaptığına yemin edenler olacaktı. Ertesi sabah yobazlar gelip Aziz Antoine'a mum yakacaklardı. Fıçı Biyosa korkusunu yatıştırmak için günlük kilisede geçirecekti. Yaşlı kadına böyle dendiğinde gözü kararmıştı. Bir kere kilisede olmuştu bu rezalet. Bulunduğu yeri unutmuş ve küfür etmeye başlamıştı. Yeniden görüntüye bakıyor ve çanı düşünüyordum. Ancak hiçbir zaman düşündüğüm şeyi yapamayacaktım. Çünkü çanın ipini çeken ipi sallanır bırakıp tabanları yağlayarak kaçardım. İpi kimin bağladığını keşfederlerdi ve ben hapı yutardım. Çok küçükken sokaktan geçenleri korkutmak için çoraptan yılan yaptığım günkü gibi hapı yutardım. Eşek sudan gelinceye kadar dövülmüştüm. Kaba etlerim öyle bir durumdaydı ki inlemeden oturamıyordum o zaman. Her şeye bu yükseklikten bakmak güzeldi. Kendimi özgür bir kuş gibi duymak. Antre Albuquerque alanında bulunan katedralin büyük bir çan kulesi kadar yüksekte olmak. Tarsisio bu kulenin tepesinden bayraklarla gemilere işaretler yapan adamla dosttu. Bir gün kuleye çıkacağımıza söz vermişti. Yine de benim çan kulem daha iyiydi. Çünkü kimse yıkılmasından korkarak merdivenlerine çıkma yürekliliğini gösteremiyordu. Böylece de çan kulesi benim ve düşlerimin kulesi oluyordu. Tarsisio'ya sözünü ettiğim bir plan hazırlamıştım. Yabancılar lejyonuna katılmam ve Begoesten'in arkadaşlarının dostu olmam gerektiğinde bir cinayet işlemek zorunda kalacaktım. Bu iş için daha uygun yer bulunmazdı. Okulun eczanesinden eter çalıyordum. Bunu bir mendile döküyor ve okulun müdürünü bayıltıyordum. Koca bedenini bir iple çekerek onu merdivenin tepesine sürüklüyordum. Tepeden aşağı atıyordum. Yere düşüp parçalanacaktı. Bütün öğrenciler için eşsiz bir tarih olacaktı bu. Çünkü 3 gün tatil yapacaklardı. Ben de cinayeti işleyince Afrika'nın yolunu tutabilecektim. Neresiydi gideceğim yer? Fas mı yoksa Senegal mi? Emin olabilmek için Fayol'a sormalıydım. Uzakta kayıklar Potengi'nin suları üzerinde ilerliyordu. Uzun sırıklarla hareket ettirilen ağır mandalar sığca yerlerden sürükleniyorlardı ve tuz yüklü tekneler Tavara de Lira rıhtımına yanaşıyorlardı. Düşsel yolculuklara çıkan insanları götüren gemiler nehrin ağzına varmak ve ufukta kaybolmak için suların yükselmesini bekliyorlardı. Birkaç kere müdürün odasına götürülmüş ve sertçe paylanmış, cezalandırılmakla korkutulmuştum. Çan kulesinin kapısını kilitleyeceklerdi. Bense bıyık aldığından gülüyordum. Kilit öylesine eskiydi ki işlemiyordu artık. Serüvenimden yoksun bırakılmıştım ve onlara içimden söyleniyordum. Kör olasıca pis ihtiyar. Yukarıya çıkmak ve bunca güzel şeye bakmakta ne kötülük var. Bu bunaklar zavallı bir çan kulesinden korkuyorlarsa çok yükseklerde olan gökyüzüne nasıl varacaklar? Onlar unuttu mu ben yeniden başlıyordum. Ancak zamanla temkinli davranma gereği bana bacaklarımı göstermemeyi öğretmişti. Musa bile uzun süre kendisini ziyaret etmeden durmama şaşıyordu. Musa her zaman suskun olan koca bir eşek arısının adıydı. Ama korkudan geberen de Adam'dı. Bazı şeyler konusunda çok kararlı olan Adam bazı durumlarda da birinci sınıf bir ödlek oluyordu. Bazen büyük bir yüzme isteği duyuyordum. Ilık suyu çok özlüyordu bedenim. Koğuşta tek başıma kaldığım zamanlar Adam'a bir öneride bulunuyordum. Yüzmeye gidelim. Ve Potengi nehrinde yüzüyormuş gibi sallıyordum kollarımı. Dikkatli kulaçlarla koğuşun içinde gidip geliyordum. Bir keresinde Peder Louis'nin odasında olduğunu bilmiyordum ve nefis bir atlayış yapmıştım. 200 metre serbest yüzmeye hazırlanıyordum ki kapı açıldı ve Peder Louis beni suçüstü yakaladı. Kahkahası beni olduğum yerde mıhladı. ''Ne yapıyorsun Tarzan?'' ''Hiç, biraz yüzüyorum.'' Yanıma yaklaştı ve tüm serüven isteğimi yüzümde okudu. Ne olup bittiğini anladı. ''Pazarları bilece gitmiyor musun Zeka?'' ''İzin vermiyorlar, cezalıyım. Ama gitmek isterdin değil mi?'' Kaderime boyun eğmiş biçimde başımı salladım. ''Kim istemez? Bu işin gereğini yapacağız. İyi bir çocuksun. Önünde sonunda biraz haşarısın belki ama iyi yüreklisin.'' Yobaz kadınlara sinirlenmeye başlıyordum. Günün hangi saatinde kiliseye bir göz atsam oradaydılar. Mumlar, duvarlar ve Peder Amadeo'nun orgu gibi dekorunun bir parçasıydılar sanki. Hayatta dua etmekten başka hiçbir işleri yok gibiydi. Solda en dipte kendi köşeleri vardı. Ayin sırasında da her şeyi geciktiriyorlardı. Çünkü onlar mihraba varıncaya dek 200 milyon dakikanın geçmesi gerekiyordu. Bir tek kilisenin papası Peder Monte bu aziz sabrını gösterebilirdi. Futbol oynarken ayakları yara bere içinde kalan çocuklar ayakkabı giyemiyorlardı. Bir ayaklarında bile pabuç olmasa kiliseye girmelerine izin verilmiyordu. Çünkü Peder Ambrosio'nun deyimiyle estetik değildi bu. Ama günlük ayini kaçırmamaları için galeriden izliyorlardı. Benim de ayağım yara olduğunda bir şey keşfettim. Galerinin eski tahta döşemesinde delikler vardı. Deliklerden bir şalla, dantel örtüyle ya da yemeniyle kaplı olan kadınların başları görünüyordu. Görmekle eyleme geçmek arasında bir adım vardı. Hele rastlantı sonucu galerideki tek topal ben oldum mu kendimden geçiyordum. Gürültü etmeksizin ne buldumsa topluyordum. Küçük tahta parçalarını, tırnaklarımla söktüğüm eski duvar parçalarını, donuzlan böceği ayaklarını, hamam böceği kanatlarını, topçuklar yaptığım örümcek ağlarını, yanık kibrit çöplerini ve benzeri. Sıra kutsama duasına geldiğinde ve yobaz kadınlar iyice kendilerinden geçtikleri anda deliklerden birinin yanına diz çöküyor ve ganimetimi kafalarına atıyordum. Sonu gelmez bir mırıltıydı duyulan. Herkes yaşlı kadınların neden üstlerini başlarını silkelediklerini, başörtlerini ve yemenilerini salladıklarını anlamaksızın yobazlar köşesine dönüp bakıyordu. Bense çoktan kötü eğilimlerimden çok uzak köşeme çekilmiş oluyordum. Bu işi 3 gün yaptım. O kadar. Ayak baş parmağımın koca bir sargı beziyle sarılı olduğunu görünce pederliği gülmeye başladı. Galeriye çıkabilir miyim peder? Bundan böyle hayır zeka. Ayine katılmayacağım anlamına mı geliyor bu? Hiçbiri. Revire çıkacaksın. Kiliseye bakan pencereyi açacaksın. Ayağın iyileşene dek ayini oradan izleyeceksin. Kaderime boyun eğip söyleneni yaptım. Ama bir gün yobaz kadınlardan öç alacağımı da yemin ettim. Bunun bir yolu olmalıydı. Bir takım şeylerin olması için hayat ve zaman bir yol bulmayı üstlenirdi. Ve her dileğin gerçekleşmesi gibi bir gün bu da gerçekleşti. Sözcüğün tam anlamıyla bir gün değildi. Ama bir ikindi sonu en çok kendilerinden geçtikleri saatti. Dersler bittiğinde papazların satın aldıkları yeni arsada top oynamaya gidiyorduk. Bu arsanın üzerine yeni Marist Lisesi'ni yaptırmak istiyorlardı. Dipnot 19 Marist, bir papaz öğretim derneği üyelerine verilen ad. İki futbol takımı vardı. Büyüklerinki ve küçüklerinki. Futbol çaresiz benim alanım değildi. Benim dünyam daha çok bütün bu büyük ağaçlardı. Şu görkemli maunlar, şu ulu ağaçlar, şu düşlerimin ormanı. Tam tarzanlığıma uygun düşen şeyler. Az görülmüş bir ustalıkla daldan dala geçmenin yolunu buluyordum. Yere değmek yasaktı. Benim gibi futbol oynamayan öğrenciler ardımdan gelmeye kalktılar. Kısa sürede vazgeçtiler bundan. Çünkü maymunların tarzanı olmak şaka değildi. Saat 5'te pederliği bir tek kendisinin becerdiği biçimde düdüğünü çalarak işareti verirdi. Pis, saç baş dağınık, ter içinde okula dönerdik. Okula vardığımızda doğru koğuşa çıkar ve pijama pantolonlarımızı giyerdik. Duşa inerdik. Topu topu 6 bölme olduğundan ve her duş 5 dakika sürdüğünden oyuna devam ederdik. Bu kez benim tarafımdan değil de bir başkası tarafından havlu kavgası keşfedildi. Buluş benden çıkmamıştı ama çok hoşuma gitmişti. Havlu iyice buruluyor ve dalgın bir çocuğun sırtına vuruluyordu. Çılgınca bir kavganın başlangıcıydı bu aslında. Gerçek bir savaşa yol açmıyordu. Ama bunu sevmeyenler vardı. Arnobio da onlardandı. İri yarı, topak topak kaslı, Serteo'nun engin otlaklarında geçirdiği çocuklukla çelikleşmiş biri. Kısacası zorlu bir düşman. Kimse Arnobio'ya havluyla vurmak yürekliliğini gösteremiyordu. Kim yapar bu işi? Budalalık etme. Ama bak ne kolay, arkası dönük, gömleksiz, daha da iri. Havluyu basarsın ve pırt. Gerçekten korkunç bir eğilimdi bu. Adam da bana öğütler veriyordu. Yapma Zeka, seni öldürür. Kuşkuluyum. Kimsenin bu yürekliliği gösteremeyeceğinden öyle emin ki şaşkınlıktan donup kalacak. Tepki gösterdiğinde ben ortadan kaybolmuş olacağım. Ondan daha hızlı koşacağımdan kuşkum yok. Her şeye karşın ben olsam böyle bir işe kalkışmazdım. Gırgır olacak. Sessizce yaklaştım, havluyu iyice vurdum ve pat vurdum Arnobio'ya. Canavar yerinden sıçradı ve daha da irileşti. 5 metre boyundaydı. Yanakları şişti, göğsü kabardı. Havlusunu yere attı ve bana doğru atıldı. Dikkat edim. Tabanları avluya doğru yağladım. Koca öküz arkamda soluyordu. Yana doğru bir çalım attım. Az kaldı duvara tosluyordu. Genel bir kahkaha yükseldi. Bu da Arnobio'yu iyice çıldırttı. Yeniden 4 nalı avludan geçtik. Ardımı bırakmıyordu. Revire doğru koştum. Hızlandım. 8. sınıfa girdim. Pencereden atladım. Koridora ulaştım. O da benim yaptıklarımı yapıyordu. Yakalasa beni parçalayacak, un ufak edecekti. Avluya döndüm. Aynı taktiği tekrarladım. Bir başka çalım attım ve yorulduğunu ama vazgeçmediğini gördüm. Koğuş merdivenine dörder dörder çıktım. Biraz geride kalıyordu. Bavulların durduğu odaya yöneldim. Parmaklıkların arasından süzüldüm, dama asıldım ve duvara atladım. Durdu. Bunu yapamazdı. Seni yakalayacağım yumurcak. Merdiveni çıkmak üzere geri döndü. Arayı biraz daha açmaya kararlı yere atladım. Yine geliyordu. Ensemde soluyarak. Bir tek çözüm vardı ve onu deneyecektim. O umutsuzlukla yobaz kadınları düşündüm. Heyecandan öleceklerdi. Başka seçenek yoktu. Kiliseye giden geniş koridora girdim. Kapıya varmamıştım ki Arnavut koridordaydı bile. Bir rezalet kopacaktı. Ama postumu pahalı satmaya kararlıydım. Üzerimde bir pijama pantolonu olmasının ne önemi vardı? Cesaretimi topladım ve koşarak kiliseye daldım. Benden büyük olduğu için bunu yapmayı göze alamayacağını sanıyordum. Ama nerede? Hiçbir şey aldırmadan sıraların arasından geçiyordum. Yaşlı kadınların haykırışını duydum. Kredo, ne ahlaksızlık. Kilisede iki çıplak adam. Bu dine küfürdür. Bu kılıkta kiliseye girmek dine küfürse sokakta daha da kötüsü oldu. Herkes tozlu sokakta koşan yarı çıplak iki çocuğa bakmak için şaşkınlık içinde donup kalıyordu. Soluğumu elimden geldiğince denetleyerek bana yaklaşmasını bekledim. Ayak sesinin yeri çınlattığını işitiyordum. Hayır, beni yakalamayacaktı. Büyüklerin tatil günleri okuldan çıktıklarında gizlice içki içme alışkanlıkları edindikleri Seyoartun meyhanesine giden dar sokağa doğru koştum. Fırtına gibi içeri girdim. Büyük bir şaşkınlık oldu. Bir atılışta meyhaneyi geçtim ve öbür kapıdan çıktım. Ben dipteki kapıdan kaybolurken Arnopya da meyhaneye giriyordu. Kaç kaçabildiğin kadar. Arayı açıyordum. Ters yönden sokağa girdim. Arnopya beni biraz daha uzaktan izledi. Sokaktakiler ne olup bittiğini anlamak için yeniden durmuşlardı. Bu çılgınlığın sonuçlarını bile ölçemiyordum. Bir an önce okula dönmek zorundaydım ve okulun tek giriş yolu da kiliseydi. Arnavut'a yaklaşmaktaydı. Bir fırlayışta yeniden kilisenin içindeydim. Yatışmış olan çığlıklar yeniden yükseldi. Ne edepsizlik tanrım, yine çıplak adamlar. Çevreme bir göz attım ve görmek istediğimi gördüm. Bağırdım. Fıçı bir usta. Yaşlı kadın köpürüyordu. Şemsiyesini kaptı ve Arnobya'nın yolunu kesti. Şemsiye hiçbir şey anlamayan çocuğa indi. Baksın da başının çaresine. Yapacağım en iyi şey gizlenmekti. Avluya dönmek kesin bir ölümdü. Soluklana soluklana daha düzenli koştum. Yorulmaya da başlıyordum. Koridorda bir gürültü işittim. Oydı tanrım. Tek kurtuluş yolum kalmıştı. Fayal'ın odasına girmek. İçgüdüme kulak verdim ama felaket. O da ıssızdı, ıpıssızdı. Koridora döndüm ve küçüklerin bölümüne giden merdiveni gördüm. O saatte hepsi akşam yemeğinde olmalıydı. Talihimi denemem gerekiyordu. Merdiveni çıktım ve koğuş duvarına yaslandım. Yüreğim tekliyordu. Yeter Zeze, beni kusturacaksın. Neredeyse bitti. Vazgeçecek ve gidip yatacak. Ama bu koğuşta yatan pederlerden biri ya rastlantıyla akşam duasını bırakır da unuttuğu bir şey almaya gelirse, bunu düşünmek bile istemiyordum. Arnobio herhalde izimi kaybetmişti. Merdivene atıldığımı görmemişti. 5 dakika geçmeden koridora dönecek ve oradan büyüklerin avlusuna geçecektim. Yüreğim hopladı. Sefil çocuk beni unutmamıştı. Ardımdan gelmişti. Ve şimdi gürültü etmeden sessizce merdiveni çıkıyordu. Ne yapmalıydım? Kaçmak için bütün gücümle vurup onu sersemlemekten başka çözüm yolu yoktu. Hala yanımda olan havluyu vurdum. Yüzümün, bedenimin terini kuruladım ve korktum. Ödüm koptu. Bir saniye sonra koğuşta olacaktı. Vurmak üzere havluyu hazırladım. Kafası görünür görünmez indirecektim. Duvara yapıştım. Kafasını uzattığında acımasızca vurdum. Tüm binayı sarsan bir haykırış yükseldi. Gümbür gümbür kalın bir ses. Kuşkusuz canının yanmasından çok korkmuştu. Önümde ikindinin son ışıklarında Peder Estavio duruyordu. Gözlerinden şimşekler saçılmaktaydı. Din derslerine o günlerde Hazreti İsa yakınlarına dedi ki diye başlayan, burnu akan Peder Estavio değildi bu. Ama kocaman bir tokat attım, ense kıran, korku Corcovado İsa'nın elleri gibi büyük elleri olan bir Peder Estavio'ydu. Bir şey demedi. Enseme yapıştı ve sivrisinek gibi havaya kaldırdı. O anda maymunların tarzanı olmak ve goril kerçakla dövüşmek için bana daha bir yeni şeye gerektiğini keşfediyordum. Tir tir titriyordum. Buza kesmiştim. Soğuk terler döküyordum. Havada hareketsiz, geniş göğsüne kıstırılmış olan bacaklarımı bile oynatamaksızın. Plajdaki Hindistan ceviz ağacı üzerinde bir kertenkeleymişim gibi beni yere doğru kaydırdı. Elini çekmeden sordu. Bunun anlamı ne küçük budala? Yanıtlayacaktım onu ama sesim çıkmıyordu. Ellerinden biri boş kaldı ve beni tokatlayacakmış gibi yaptı. Merdivenin başına kadar çekti ve aşağıyı gösterdi. Seni oraya yollamalıyım. Biraz yatıştı ama beni bırakmadı. Hadi bakalım, bunun anlamı ne? Ötmeyi unutmuş bir horozun sesiyle kekeleyerek olayı ona kısaca anlattım. Arnobio'nun beni kovaladığını, ondan kurtulmak için oraya gizlendiğimi, kendi başıyla Arnobio'nun başını birbirine karıştırdığımı. Güzel, ya şimdi? Yarı ölüydüm. Şimdi sanırım beni öldürmeniz gerekiyor. Seni öldürmek mi? Buna inanıyor musun küçük? Seni beklediğinin yanında bu pek hafif kalır. Ya büyük bir pişmanlıkla sizden bağışlanmamı dilersem? Bu durum hiçbir işe yaramaz. Şeytanın yoldaşı olmak gibi kötü bir alışkanlığım var. Bedelini ödeyeceksin. Bana pis pis baktı. Açık renkli gözleri iki kırık şişe dibini andırıyordu. Önce müdürümüze ne diyeceğini düşün. Küçüklerin koğuşunda bir büyük. Yeniden sesim çıkmaz oldu. Daha da kaygı verici bir şey vicdanımı rahatsız ediyordu. Bu pek önemli değildi. Ama ya yobaz kadınlar, kilisenin içinde Meryem Ana'nın, Aziz Josef'in ve koruyucum Aziz Antoine'ın önünde çırılçıplak birbirimizi kovaladığımızı anlatırsa ne diyecektim? İçimden dua ettim. Lord Meryem'i, beni koru. Sana söz veriyorum ki. Ne yapmalıydım Tanrım? Ne kötü bir durumdu bu. Meryem Ana'ya söz vermek neye yarardı? Herhalde verdiğim sözlerin hiçbirine inanmıyordu artık. Çünkü ilk fırsatta hep bir takım tatsızlıklar çıkarıyordum. O umutsuzluğumun içinde geçmişimi hiç bilmeyen yeni bir Aziz'in yardımını istemeyi düşündüm. Aklıma ilk gelen de Aziz Cerrah'dı oldu. Büyük bir alçak gönüllülükle bana yardım etmesi için ona yalvardım. Ne o? Bir şey söylemiyor musun? Bütün söyleyeceklerim bir işe yaramayacak. Çünkü hiç haklı değilim. Her şey benim yüzümden oldu. Hiç değilse gizlin saklın yok. Yürü. Birlikte aşağı indik. Sonra onun önünde yürüdüm. Sessizlik ayaklarımızın çıkardığı hışırtıyı çın çın öttürüyordu. Çok uzaklardan incecik bir ses duyuldu. Zeze, hala yaşıyor musun? Ya sen? Diriliyorum. Daha iyi. Hazırlan. Çıngar var. Peder Louis ikimizi de birlikte getirmişti. Tüm bakışların hedefi olmamamız için koğuşun kapısını kilitledi. Arnavyo'yu bir yatağın üzerine, beni bir başkasına oturttu. Söze başlamadan kaygılı bir hava içinde yürüdü. Neyse ki uzun sürmedi bu. Sonuçta suç kimin? Senin mi Arnavyo? Arnavyo'nun sesi öyle titrekti ki koca bir delikanlı değil de 5 yaşında bir çocuk sanılırdı. Köşemde sakin sakin duruyor, dış sıramın gelmesini bekliyordum. Doğru mu Zeka? Evet Peder Louis, suçlu değil. Her şeye ben yol açtım. Nasılsa hapı yuttuğumdan açık konuşmak daha iyiydi. Arnavya cezalandırılmazsa hiç değilse daha sonra beni dövmekten vazgeçerdi. Demek bütün suçu üstleniyorsun. Bütün sorumluluğu da mı? Üstleniyorum. Peki Arnavya, gidebilirsin. Ama koğuşumda birbirine düşman kişiler istemiyorum. En sıkışın. Tokalaştık. Hesabımı görmek niyetli olup olmadığını anlamak için gözlerinin içine baktım. Ve gözlerinde okuduğum şey beni duygulandırdı. Bu gözlerde öyle tatlı bir anlam vardı ki tedirgin oldum. Arnavyo çıkarken kapıyı kapat. Kimse tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Şimdi Peder Louis beni gözleyerek enine boyuna yürüyordu. Sonunda durdu. Zeka, bunca saçma sapan şey yaratmak için neler geçiyor kafandan? Dokunmuştu söylediği. Ağlamayacaktım ama ağlamak üzereydim. Biliyorum Peder, her şey hiç beklemediğim bir anda oluyor. Fark ettiğimde de ya bitmiş oluyor ya da bitmek üzere ve kendimi tutamıyorum. Gerçekten öyle. Yalvaran bir yüzle Peder Louis'e baktım. Peder Estavio beni bağışlamayacak değil mi? Her zamanki deyimimizi kullandı. Frankenstein ateş püskürüyor, kanının aktığını görmek istiyor. Sana ne yapacaklarını bilmek için daha çok erken. Müdürün odasında toplantı halindeler. Şimdi her şeyi nasıl olup bittiyse öyle anlat, hiçbir ayrıntıyı unutmadan. Karşımdaki yatağa oturmuştu, içimi döktüm. Ben konuştukça gülmekten kendini alamıyordu. Yobaz kadınlar bölümüne gelince öylesine gülüyordu ki yatak sallanıyordu. Ben de gülmeye başladım. Çünkü pederliği anlattıklarımı gülünç buluyorsa belki öbürleri de aynı biçimde tepki göstereceklerdi. Yeni koruyucum Aziz Gerard herhalde bana yardım ediyordu. Anlatacaklarım bittiğinde gülmekten gözlerinden yaşlar akıyordu. Dinle Zeka, yaptığın öyle çılgınca, öyle saçma, öyle inanılmaz bir şey ki ben olsam sanırım seni bağışlardım. Yani cezanı yarı yarıya azaltırdım. Ya şimdi Peder Louis? Saatini çıkardı ve cezamın başlangıcını açıkladı. Şimdi oraya gidelim. Bir duşta yapamaz mıyım? Çok pisim Peder Louis, söz konusu değil. Bugün olduğu gibi yatacaksın. O da talihin varsa. Çünkü bana sorarsan geceyi kolların bir sütunda kavuşmuş cezalı olarak geçireceksin. Koğuştan çıkmadan önce ona sordum. Sizce okuldan kovulacak mıyım? Bunun için yeterli neden yok sanırım. Ama kovulmanın kıyısından geçtiğin kesin. Ve hayatımda ikinci kez o iç karartıcı salonla ve tüm o yarım daire biçiminde dizilmiş masalarla karşı karşıya geldim. Kollar kavuşacak. Hemen kollarımı kavuşturdum. Bir soru sorduğumda bana bak. Karşılık verdiğinde kara tahtaya bak. Hemen bakışım okulun en büyük kara tahtasına dikilmişti. İyi silinmemiş harflerin seçildiği tebeşir izlerine bakıyordum. Peder Louis'ye anlattıklarımın tümünü tekrarlamak zorunda kaldım. Ancak bu kez hiç kimse anlattıklarımı gülünç bulmuyordu. Sonuç, okuldan atılmayacak, geçici olarak da çıkartılmayacaktım. Ama bütün teneffüslerde sınıfta kalmak zorundasın. Akşam etütleri boyunca kollarını kavuşturup bekleyeceksin. Etütten 2 saat sonraya kadar da aynı biçimde duracaksın. Ayakta ve kolların kavuşturulmuş. Son olarak da 1000 satır yazı yazacaksın. Ürperdim. 1000 satır. Bir kitap yazmak çok daha iyiydi. Bir roman, ne bileyim. Herhangi bir saçmalık. Ama teker teker aynı cümleyi yineleyen 1000 satır
taraftan da beterdi.
Üstelik okuldan kovulmadığım için Tanrı'ya şükretmek zorundaydım. Ailemle karşı karşıya gelmeye nasıl cesaret edebilirdim? Yine de kıyım daha bitmemişti. Şimdi talihsiz satırı seçmek gerekiyordu ve yazacağım satırı benim seçmem kararlaştırıldı. Çabucak düşündüm ama kural cezayı daha da ağırlaştırmak için sevilmeyen bir şeyin seçilmesini gerektiriyordu. Hadi Senyor Vasconcelos, cümleyi söyleyin. O an küçükten beri çok sevdiğim bir şeyi düşündüm. Bundan nefret ettiğimi söyleyecek ve hiç değilse sevdiğim bir şey yazacaktım. Cümle. İpringa'nın yüce ezgilerini dinleyin. Genel bir şaşkınlık oldu. Müdür, kara bir yay oluşturacak biçimde kaşlarını kaldırdı. Hüzün ve düş kırıklığından oluşma bir ebem kuşağı. Bu çok zırdeli. İnsan hiç ulusal marşından nefret eder mi? Kavuşmuş kollarımın altında parmaklarım sevgili marşımdan beni bağışlamasını dilemek için kavuşuyordu. Peki, seçimini yaptın ama bu kadarla kalmayacağız. Peder Jokium, lütfen kara tahtaya yazın. Peder Jokium temeşiri aldı. Yazın lütfen peder. Kötü ve sorumsuz bir öğrenci olduğum halde Ipiringa'nın yüze ezgilerini dinleyin. Burada inledim. Adam da inledi. Beni faka bastırmışlardı. Şu bitip tükenmeyen cümleyle ne zaman hesabı kesecektim? Ey sırtında kuzusuyla benim küçük İsa'm. Yığın yığın defter yaprağını ve yazmaktan nasır tutacak parmaklarımı düşündüm. Neyse, bu da geçecekti. 10 günde mi, 20 günde mi? Cesaret Zeze, okuldan kovulmaktan iyidir bu. Biliyorum ve şimdi pes edecek değilim. Maymunların tarzını zafer kazanmış olarak bu işin içinden çıkacak. Üstten düştüğümü sezersen beni uyarmayı düşün ve güneşi uyandıralım de. Yine de üzerime büyük bir bezginlik çökmüştü. Gündüzleri pek çok güneş, geceleri de bir yığın ay uyandırmam gerekliydi. Sorgu bitince pederliği bir şey söylemeden beni yemekhaneye götürdü. Düşüncelerimi sezmiş göründü. Duş yok zeka. Sizin deyiminizle kürek mahkumluğuna katlanan için bol bol fasulye karavanası yemekten başka yapacak şeyin kalmıyor. Bu kez işler kötü. Hele tam bir rezalet çıkaran o sevgili yobazların sızlanmalarından sonra daha da kötü. Büyük bir sessizlik için yemeğimi yerken üzüntüme eşlik etti. Kocaman bir bardak su içtim ve tuvalete gitme izni istedim. Gidebilirsin. Önlem almayı unutma çünkü gece yarısına kadar bir daha tuvalete çıkamazsın. Beni yüreklendirmek için omzuma vurdu. Zavallı zeka. Bu kez seni kurtaracak bir aziz de yok. Peder Feliçano bile buraya giremez ya da alışılmış mucizelerinden birini gerçekleştiremez. Aynı durumda 2 saat süreyle cezalı kaldım. Sonra yanımdaki 2 lamba dışında tüm ışıklar söndü. Sessizlik, okulu ve orada duran beni uyutuyordu. Gözlerim kapanmak istiyordu, bedenim sallanıyor ve ilk durumuna dönüyordu. Gece yarısı ilerlemekteydi. Ben Musa'nın suskunluğunu düşünüyordum. Herkesi uyandırmak için acıma dolu bir çan çalabilirdi. Bu yüreksiz insanlar uyumanın ne tatlı olduğunu görürlerdi. Bacaklarım titriyor ve saatler geçiyordu. Kara tahtanın yanında dost bir gülümsemeyle bakan Morris'i gördüğümde gözlerim bulanmıştı. Görüyorsun ya Morris, seni kucaklamak için kollarımı bile açamıyorum. Önemi yok. Peki ama sana ne yaptılar küçüğüm? Kalpsiz büyüklerin yaptıkları şeylerden. Ben ufacık bir saçmalık ediyorum ve bir yığın ceza alıyorum. Cesaret, bu da geçecek. İlk gece hep çok ağırdır. Sonra yavaş yavaş alışacaksın. Çok çalıştın mı? Şöyle böyle. Biliyor musun biraz daha sürerse düşüp bayılacağım. Sonuçlara katlan. İnsan kendi neden olduğu şeyden ötürü hiç yakın Cesaret. Güzelim saatine baktı. Güneşi uyandır. Öyle demiyor muydun? Evet, güneşi uyandır. Topu topu 2 dakika var. Peder Feliçano beni almaya geldi. Daha yatmamıştı. Uyuyamayacak kadar üzgündü. Cezamın sonunu bekliyordu. Gel şuş. Göğsümde çapraz duran kollarımı açtım. Bükük kaldıkları ve bırakır bırakmaz aynı durumu alacakları izlenimini duydum. Kara tahtaya gülümsedim ve Morris'e alçak sesle iyi geceler dedim. Al şuş. Bu da nesi fayol? Bir bardak soğuk guarana getirdim sana. Susamış olmalısın. Elindeki bardağı güç bela görüyordum. İçindekini neredeyse bir solukta içtim. Gel şuş. Şimdiden düş görüyorsun. Ayakta düş görüyordun. Biliyor musun fayol? Neyi yavrum? Başka bir hayatta düğme olarak doğmak istiyorum. Ne düğmesi olursa. Külot düğmesi bile. İnsan olmaktan ve bir zavallı gibi acı çekmekten iyidir.